Sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim. Ardından mahlukatın en hayırlısı, tüm dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getiririm. Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salavat getiriyorlar. Rahmet indiriyorlar. Onu destekliyorlar. Ey müminler! Siz de ona salavat söyleyin. Selam verin. Biat edin. Onu maddi ve manevi destekleyin. Evet, Moral FM'den hepinize hayırlı geceler sevgili dinleyiciler. Efendim yine her zaman olduğu gibi bir gece yolculuğu programdayız inşallah. Sesimizin ulaştığı, ulaşmadığı, bizi dinleyen, dinlemeyen herkese selam olsun, sevgi olsun, saygı olsun inşallah. Bugün programa yalnız ben, yani Fatih abi inşallah programımızın ikinci bölümüne gelecek. Normalde Fatih Çıtlak'la birlikte yapıyorduk. Ama bugün sadece bugüne has programımızın, yani herhalde bir yarım saat içerisinde diye düşünüyorum. İnşallah burada olur. O vakti değerlendirme adına gece yolculuğunun hep girişinde okumuş olduğumuz bir Celcelütiye'den bölüm vardı. Celcelütiye kasidesinden. Belki onun çok kısa bir şerhi olabilir. O bapta birkaç anekdot var. Onları aktaracağız inşallah. Ondan sonra Fatih abi geldiğinde normal seyrimize devam edeceğiz. Bu arada küçük bir duyuru yapayım ki cumartesi günü Elazığ'daki dinleyicilerimizle beraber olacağız. Efendim bunu geçen programda da söylemiştim. Elazığ ve Malatya'da. Uzunca bir zamandan beri böyle bir organizasyona katılmamıştık ama dinleyicilerimizin Allah razı olsun çok ısrarlar oldu. Gerçi bizim vaktimiz, programlarımız, yapmış olduğumuz çalışmalar nedeniyle biraz yoğunuz, yani burada siz de belki farkındasınız programlar itibariyle, ama sadece böyle cumartesi bu bir istisna. Belki ilerleyen dönemlerde diğer yerlere de gidebiliriz ama cumartesi pazar Elazığ ve Malatya'da olacağız. Oradaki dinleyicilerimiz bizi dinleyebilirler, gelebilirler, konferansa katılabilirler. Şimdi uzunca bir zamandır gece yolculuğu konuklu devam ediyor biliyorsunuz ve konuklarımızın her biriyle kendi sahalarında olan konularla çok güzel programlar oluyor inşallah. Bu arada tabii her şey bizim de elimizde. Onu da ifade etmekte fayda var. Yani bizler her ne kadar burada bir şeyler anlatmaya çalışsak da, bir şeylerin dualarını yapsak da, işin düğüm noktası sizsiniz. Yani burada ne gece yolculuğunu sunan, ne gece yolculuğunun konukları, ne de bizler sadece birer vesileyiz. Burada bütün iş sizde. Yani zirvede siz, alta hani diyor ya arkadaş, vezir de eder, rezil de eder misali. Bu programlar sizin bir yansımanızdır. Yani programlarda olan güzel şeyler sizin maneviyatınızın, güzelliğinin bir açıdan yansıması olacaktır. Eğer ki bu sizin sorumluluğunuzda, çünkü bu programın öyle bir özelliği var. Hard diskette ne varsa ekrana o yansır. Ekranda olanlar hard disketin bir semptomudur, bir belirtisidir. Peki neden bizimle bağlantılıyorsunuz? Sizden kaynaklanan bir şey yok mudur derseniz, bu program inşallah ve bu çaptaki, bu baptaki program kendisini halkın, hak cephesine inşallah feda etmiş ve bu noktada tamamen çalışmalarını bu cepheye yönelik olarak yapmış ve yapmakta ve bunun duasındadır. O açıdan eğer ki bir şeylerin olmasını istiyorsak, ki bu bir zaten aslında bir kanun, yani gözlemciye göre şekillenen bir alemde yaşadığımıza göre, gözlemciye göre belirlenen bir alemde yaşadığımıza göre, kulum beni nasıl bilirse ben ona öyleyim noktasına göre ve dahi alemde ne varsa, ekranda ne varsa bizim yansımamız olduğuna göre, demek ki güzellikler varsa bu bizim alemimizin yansımasıdır. Çirkinlikler varsa bu da bizim alemimizin yansımasıdır. Bütün her şeyin sebebi bizizdir, kendimizdir. Hiç kimsede bir kusur, suç, eksiklik yok. Bütün her şey bizim alemimizin dünya denilen ekrana yansımasından ibarettir. Bu noktada her şeyi önce kendimizden bileceğiz. Neden bizim alemimize bu şekilde yansıyor? Neden biz bu şekilde görüyoruz? Veya daha iyi görebilmek için ben kendi iç dünyamda neleri değiştirmeliyim? Aslında alem ve insan noktasında insan işin en büyük hard diski, en büyük alemi. Alem de efendim küçük bir noktası. Hard disk bilgisayarın ekranını kaplar. Hard disk biz isek, dünyada ekran ise, nasıl bakarsak, iç alemimiz nasılsa bize o manada yansımasını gösterir. Onun için belki sürekli olarak bu revizyonda, bu yenilenmede ve tekrardan bu bağlamda, aslına bağlama noktasında sürekli bir rehabilitasyona da girmemiz gerekiyor ve bunun duasındayız da hep beraber. O açıdan bunu belki bu manada söylemekte fayda var, tekrar etmekte fayda var. Zaman zaman farklı konulardan bahsediyoruz. İnsan denilen belki hakikati anlatıyoruz ama bazen lokal konulara, mesela böbreği anlatıyoruz insanda, insanda ciğeri anlatıyoruz, insanda gözü anlatıyoruz. Efendim insanın mana boyutunu da anlatıyoruz, insanın işte şu boyutunu da anlatıyoruz. Bazen öyle bir dalıyoruz ki mana boyutuna, biz neyi anlatıyoruz? Ha, biz insanı anlatıyoruz. Şimdi bu program şu anda, yani şu bölümünde biz neyi anlatıyoruzu aslında yeniden bir hatırlatma. Biz neyi anlatıyoruz? Aslında biz de yok, o da yok, şu da yok, bu da yok. Sadece sen varsın, başka bir şey yok. Yani biz dediğimiz ekran senin bir yansıman oluyor. Sen nasıl görürsen bizi, ekranda nasıl görünüyorsa hard diskette olandır ekranda görünen. O açıdan tekrardan bir kendimize dönmek, tekrardan kendimizde sorgulamak, aslı itibariyle her şeyin çıktığı noktaya yeniden bir rücu etmek, aslına rücu etmek, belki bunu hatırlatma adına bir opsiyon verildi bize bu ilk bölümde. Onun için hiç kimse de hiçbir şekilde hata bulmayalım, hiç kimse de kusur aramayalım, hiç kimse de bir eksiklik görmeyelim. Bütün hatalar, kusurlar, varsa bunalımlar, varsa sıkıntılar önce kendimizdendir. Kendimize bakalım, kendimizde arayalım, kendimizde bulalım ve kendimizde olalım. Kendimizde olduğumuz zaman, farkında olduğumuz zaman öyle bir asıla, öyle bir öze ulaşırız ki inşallah o herhalde esas aydınlanıştır, esas bilinçtir. Kendimize dönelim yani. Bunu ifade ediyoruz. Çünkü kesret, çokluk, farklı farklı konular, ilim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. kişilere göre oluşan formlar, noktanın çok değişik şekillerle farklı farklı formlar alması, netice itibariyle hepsi bir noktadır. İşte şu bölüm bir noktaya dönüş. Yani kendimize bir dönüş, kendimize bir geliş. Onun için sırların hazinesi olan Bismillah ile hep başlıyoruz. Onun için sırların hazinesi olan Bismillah ile o sırları keşfetmeye çalışıyoruz. İşte Bismillahirrahmanirrahim her şeyin başlangıcı ve sonu. Bismillahirrahmanirrahim ile başlar, Bismillahirrahmanirrahim ile de son bulur. Şimdi bunu kısa bir hatırlatma oldu bu. Yeniden bir hatırlatma oldu. Kendimizden bakma adına, kendimizde olanı görme adına inşallah Celciltiye kasidesi öyle. Kendimizde olduğumuz zaman daha net farkına varırız. O noktada hep kendinde ara, kendinde bul. Bütün sırlar sende, bütün hadiseler sende. Hiç kimse, hiçbir şey biz kendimize yardım etmediğimiz takdirde, biz kendimizde bulmadığımız takdirde bize buldurtamaz. Dışarıdan takviyelerle bir yere kadar gider ama asıl olan kendi içimizdekidir. Bunu bir hatırlatma olarak asıl cebimize koyalım. Kısa bir ara verelim efendim. O aradan sonra programımıza Mehmet Fatih Çıtlak'la olan birlikteliğimize başlayalım. Kısa bir aradan sonra Mehmet Fatih Çıtlak'la birlikte gece yolculuğunda beraber olacağız inşallah.
Lütfun ile şah. Ya Habib Allah bize imdad kıl, son nefeste lütfun eyle şad kıl.
Evet, Moral FM'de Gece Yolculuğu programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fatih abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Eyvallah. Biraz gecikmeli oldu ama hayırlı oldu. Kısa bir hatırlatma olmuş oldu. Belki siz de dinlemiş.
Kısmen dinledim.
Kısmen dinlediniz.
İsabet buyurmuşsunuz.
İnşallah. Şimdi o noktadan o zaman bir Sadık Efendi Risalesi'ne devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. O noktadan alalım. Yani söylediğim programın girişinde şuydu ki burada biz sadece bir ekran, bir yansıma ve var olan aslında her şey kişinin kendi aleminde. Kendisi nasıl bakarsa aslında öyledir. Ve hani büyük zatlar derler ya, benim çok yakınım. Hocam diyor, ziyaretimize gelmiyorsunuz diyor, sizi çok özledik dediğinde o zat-ı muhterem diyor ki, kızım yeterince demek ki çağıramamışsın, isteyememişsin. İsteseydin yanında olurduk.
Evet.
Diyor.
Her ne kadar bu alem ayrılık alemi gibise de, öyle olsa da Cenab-ı Hak kullarının kalplerinde o tevhid vesilesiyle ve bu tevhidin neş'et ettiği, tevhidin çektiği, cezbettiği aşk-ı ilahi sayesinde birbirimizle teselli oluyoruz biz. Yani burada konuşan bir başkası da olabilir. Burada hani Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'nin bir sözü var. Gerçi o kendi makamına göre söylediği bir sözdür. Yani biz o makamda konuşuyoruz maalinde bir söz sarf etmek istemiyorum. Fakat diyor ki, 40 yıldır Allah ile sohbetteyim. Halk beni vaaz ediyor zannediyor buyurmuş. Yani biz burada şu saatlerde onun sohbetine ermek, onun muhabbetiyle hemdem olmak gayreti içerisindeyiz. Fakat neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahi gönderildiği asrın hususiyetlerini anlatırken Nuşirevan gibi adil bir hükümdarın, Hatem-i Tayi gibi bir cömert bir insanın o asırda bulunmasını bile kendisinin o asırda gelmesine bir sebep, bir vesile teşkil ettiğini söylüyor. Zemin vardır azizim. Bir zemin hazırlanması lazımdır. Mesela Sure-i Kehf'te 28. ayet yanlış hatırlamıyorsam, Cenab-ı Risalet Penahi Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Hak, sen nefsinle beraber sabret ki o kimselerle beraber ol diye başlayan ayette, bir sohbet halakasından, Allah'ın cemaline müştak olan bir cemiyetten, ilmi sohbete, haddi zatında sadece sohbete müştak olan zevattan bahsediyor. Ve onlarla beraber oldu dedikten sonra ayeti kerime çok manidar, çok güzel bir hitapla la ta'du aynake anhum, onlardan gözünü dahi ayırma diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bir asra, bir zamana mebni, munhasır değildir. Bir zaman mekan kaydı vardır belki ama inişindedir o kayıt. Zaten kelamı kadimdir. Allah ne zaman varsa Kur'an'ın kelamı da o zaman vardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Kelamullah'tır. Dolayısıyla o asra da münhasır değildir. Şu anda dahi o hüküm geçerlidir. Yani biz inanıyoruz ve itikad ediyoruz ki Allah zulümden münezzeh olduğu için, Cenab-ı Hak bu kulübiyet kapısını son güne kadar açık tuttuğu için, Resulullah alemlere rahmet olduğu için, şu an o sohbete talip olan insanlara ruhu Resulullah'a aynı hitap vardır. Gözlerini ondan ayırma hitabı vardır. Fakat keşke biz öyle cemaat olabilsek. Bütün derdimiz bu. Yani Yusuf Aleyhisselam haraç mezat satılırken insan pazarında yüksek fiyatlar, meblağlar veriyorlar. Yani çok değerli bir zat diye. Ki o zahiri güzeldir sadece. Yaşlı bir kadın görmüşler. Bir rivayette 3 tane elma, bir rivayette 3 tane yumak. Acele gidiyor o da köle pazarına. Ne yapıyorsun demişler. Çok güzel bir köle gelmiş. Çok güzel bir insan gelmiş. Onu satın almaya gidiyorum diyor. Veya pey süreceğim. Diyorlar ki sen dalga mı geçiyorsun? Kilolarca altından, gümüşten, ipekten bahsediyorlar. Sen 3 tane yumakla ne yapacaksın? Hiç olmazsa almaya gayret ederim. Yarın bir gün bana derlerse ki böyle bir insan geldi ama sen ne yaptın derlerse elindekini sundum diyebilecek yüzüm olsun diyor. Yapmaya gayret ettiğimiz bu 3 tane yumak meselesi gibidir. Bundan sonrası muhatapların kalbinde büyüyecektir. Dinleyenlerin kalbinde büyüyecektir. Ve bu büyüme bizde de mâkes bulmasın. Burada hiç biz önemli değiliz. Zateniz de fakirin bu programı kabul etmem ve sizinle beraber yapmam en önemli sebebi bu zaten. Bunu cemiyete mal etmemiz lazım. Bu muhabbeti ailelerimize, etrafımıza, konumuza, komşumuza yaymamız lazım. Yayılsın diye gayret ediyoruz ve selam. Galiba çok şey konuştuk. Sizi dinleyince bendeniz de biraz efkarlandım. Ama efkar fikirden müştak biliyorsunuz.
Efkar ve fikir.
Düşüncelere kapıldım diyelim. Onun haricinde bu kadar arz etmekle iktifa edelim.
Nefsi mülhimenin bir ürünü herhalde değil mi bu fikirler, ilhamlar?
Onu bilemem. Onu Cenab-ı Hak bilir ama hakikaten...
Bugün de mülhimeyi işleyeceğiz.
Bugün mülhimeyi işleyeceğiz. Belki de öyle zuhur etti. Evet, hiç olmayacak bir şey oldu. Cenab-ı Hak bizleri rızasına uygun harekete ve fiile muvaffak eylesin inşallah. Evet, ne yapalım?
Şimdi
kitaba mı dönelim?
Kitaba dönelim. Nefsi mülhime kalesinde kalmıştık ki.
İşte mülhime şehrine girmişti. Orada ismi Hidayet olan bir zata rastlamıştı. Dedik ki, orada bir tespit yaptık. Evliyaullah hazaratı boş konuşmaktansa susmayı tercih etmişlerdir. Konuştularsa muhakkak bir hikmete binaen konuşmuşlardır. Seçtikleri kelimeler hususidir. Tasavvuf kültüründe, İslam ahlakında konuşmak hiç ufak bir şey değildir. En önemli şeydir. Hatta bir kelimeyle biz imana dahil olur. Bazen bir kelimeyle Allah muhafaza hududu da aşmış olabiliriz. Bir kelimenin hesabı vardır. Bu terbiyeyi vermek için tarikat fiil-i Muhammedi olduğundan, şeriat kavli Muhammedi'dir, tarikat fiil-i Muhammedi'dir, hakikat hali Muhammedi'dir, marifet sırrı Muhammedi'dir. Böyle olduğundan tarikat erbabı sözleriyle, fiilleriyle, meydana koydukları gerek meydan tekke terbiyesindeki zikir, fikir, sohbet icra ederken ki yaptıkları fiillerle, efalle veyahut gündelik yaşamlarındaki fiillerle hep örnek olma özelliklerini muhafaza etmişlerdir. Niye hidayeti burada zikretti dedik? Zira mülhime artık aşkın zuhur ettiği makamdır. Emmare'de meyil vardır. Meyil kapısını tevessül eden kişi o meyiliyle beraber levvamede muhabbetle tanışır. Fakat henüz muhabbeti, o ilahi muhabbeti veya mahlukata muhabbeti rızayı kazanacak, tahsil edecek bir seviyede değildir. Dolayısıyla bu muhabbet sönebilir. Zaten Evliyaullah Hazaratı levvameyi ve emmareyi bir safta görmüştür. Arada pek fark yoktur der. İlla hiç olmazsa başlangıç olarak bir mülhimeye adım atmalı. Yani aşkın kokusunu bir tatmalı. İşte o aşk mülhime makamında zuhur ediyor. Ve o aşk-ı ilahiyle beraber derecesine göre ilhamata hayrı veya şerri seçebilecek ilhama da mazhar oluyor. Şimdi burada Şeyh Sadık Efendi hidayetle konuşurken dedi ki ona hidayet, mülhimede, sadece mülhimede kalırsan bu işe yaramaz. Çünkü sen burada mukallitler mahallesinde oturuyorsun. Senin bu hususi kale içerisinde özel bir semt var. Oraya gitmen lazım. O semtin de sokakları var. Sen bir mutmainne semtine yerleş demişti hatırlarsanız. Oraya gidince de Mücahede mahallesinde karar kılmıştı ve tam da biz burada bırakmış idik. Evet. Diyor ki, hep mücahedeye devam ettim. Yani Mutmainne semtindeki Mücahide mahallesine geldim. Taklitten uzaklaştım. Yaptığım fiillerin hakikatine ermeye başladım. Ve onun üzerine amelimi de kuvvetlendirdim, takviye eyledim. Hep mücahedeye devam ettim. Lakin gizli şirkten ve gaflet karanlığından kurtulmak için yine de çare bulamadım. Yani uğraşıyorum diyor. İbadetimi arttırdım diyor, tesbihatımı arttırdım falan ama hala gizli şirkten kurtulamadığımı fark ediyorum. Gaflete düşmekten kendimi alamıyorum. Bu da beni çok muzdarip kılıyor. İkamet ettiği mücahede mahallesi tabiplerine, doktorlarına şimdiki tabirle, esasında her ilmi çalışma yapana doktor denir. Doğrusu tabip veya hekimdir. Tabiplerine rica edip, benim hastalığım gizli şirk ve gaflet karanlığıdır. Lütfen şifalı bir merhem verin, bana bir ilaç sunun diye gittim kapılarına yalvardım diyor. Dediler ki, burası mücahede mahallesidir. Senin derdinin devası burada yoktur. Bir parantez açayım. Dinleyicilerimiz belki, ya orada bulamadı, burada bulamadı, ne olacak gibi. Şimdi efendim, şöyle bir müşahhas, hazırda gündemde bahar yaklaşırken diyet vesaire, aerobik, kültür fizik gibi hususlar canlanacak nasıl olsa. Oradan bir misalle açayım da durum anlaşılsın. Bir vücudun form eksikliği vardır. Deforme olması hali vardır. Metabolizmanın yavaşlaması vardır. Aşırı kilo hadisesi vardır. Hareketsizlikten dolayı. Bir de hastalık vardır vücutta. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Belki biraz basitleştiriyoruz hadiseyi ama önemli değil. Maksat anlaşılması çünkü. Biz bize konuştuktan sonra bir manası yok. Mücahede mahallesi tabiplerine gittiği zaman bir nevi bu nasıl hani günlük yaşamımızda almamız gereken bir kalori hesabı vardır. Yapmamız gereken, sarf etmemiz gereken bir bedensel aktivite vardır. Bedeni veyahut bedensel, yanlış kullandım. Dinleyicilerimizden özür diliyorum. Arapça bir kelime, Türkçe kelime ekledim. Bedensel gibi. Yanlış. Kavramsal denir belki ama bedensel denmez. Maddesel denmez. Bedeni veya fiziki denir. Fiziksel de denmez. Şimdi burada mücahede mahallesinde vücudun gerekli olan bir nevi dengeli beslenme gibi beslenmesini yapıyor. Manevi olarak düşünürsek. Hareketini yapıyor. Bedenin ihtiyacı olan eforu sarf ediyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Fakat vücutta hastalık varsa bunlar kafi midir? Bir damar tıkanmışsa, bir başka bir hastalık varsa, tamam vücudun yapması gerekenleri yapıyorsunuz ama hastalık da var diyor. Dedim ki, beni bu hastalıktan kurtarın. Onlar da bana dediler ki, tabiri caizse yine biz kültür fizikçiyiz. Biz fizik tedavi yapıyoruz. Senin istediğin hastalığın devasını bizde bulamazsın. Başka bir mütehassısa gitmen lazım diye mücahede semtinden onu başka bir yere yönlendiriyorlar. Acaba nereye? Burası mücahede mahallesidir. Senin derdinin devası burada yoktur. Fakat Mutmainne Kalesi'ne yakın, yani yine bu semtte, bir yerde Murakabe ve Münacat Mahallesi denilen bir semt var. Bir başka mahalle var. Senin derdinin devasını bilen tabip ancak orada bulunur. Bunun üzerine Murakabe'ye vardım. Gördüm ki, yani söylenilen yere gittim. Gördüm ki ahalisi kalp zikrinde, kalpleri daima zikirle meşgul. Şimdi söyleyeceğim tabire de dikkat buyurun. Veledi kalp sahipleri olup, yani hem kalpte zikirle meşguller, bir de veledi kalp sahipleri. Başlar yerde, huzu ve huşu içerisinde, kimse kimsenin haline müdahale etmez, kaygılı veya hüzünlü gibi bir durum arz ediyorlar. Bu halde gördüm diyor Murakabe Mahallesi'ni. Şimdi burada bir veledi kalp meselesi var.
Bir de kaygılı ve hüzünlü.
Şimdi evet. Bendeniz bugün burada fazla bir şey işlemeyeceğim. Bu veledi kalple beraber ilhamatla alakalı sorular da geldiği için. Bu safhayı biz böyle 200 satırda okuyoruz. Birkaç cümleyle anlatıyoruz 5-10 dakikada ama bunun bir ömür sürebilecek eğitim olduğunu unutmamak lazım. Bir ömür sürebilecek bir eğitim olduğunu unutmamak lazım. Veledi kalp ne demek? Kalp çocuğu. Efendim ruh buluğa erdiği zaman. Çünkü insanın bir bedeni buluğu vardır, bir ruh buluğu vardır. İnsan ne zaman aşk-ı ilahiyle tanışır? Artık aşkı mevzular, Allah-u Teala'ya ait müteallik, onun cemaline taalluk eden, Resulullah'ın muhabbetine taalluk eden mevzuattan zevk almaya başladığında kişi, oradan anlaşılır aşka erdiği, buluğa erdiğinin işaretidir o. Ruhunun buluğa erdiğine işarettir. Nasıl ki bedeni buluğa ermeyen bir insan dünyevi cazibelere karşı alakasızdır. Ona hiçbir şey ifade etmez. Tem buluğuna eren kişi ise hemen onu algılar. Şehevi bir zevk olarak. Değil mi? İstidadı vardır çünkü. Ruhu buluğa ermemiş insanda ki bu buluğa erme 60'ı 70'i bulabilir. Onun böyle 12, 13, 14 gibi yaşı yoktur. Buluğa erdiğinde veya ermediğinde ona aşk ilah hiçbir şey söylemez. Allah aşkı ona hiçbir şey söylemez. Resulullah muhabbeti onda zerre kadar bir kalbinin ritmini atmasına bile tesir etmez. Fakat ne zaman ki o buluğa erer, onunla alakalı her şey onun nabzını farklı attırır. Ayrı bir hissiyatla dolar. İşte ruhun bu buluğa ermesiyle beraber kendisine ilham olunan esmanın sırrıyla, efalin sırrıyla ve o kendisine o sırrı gösterecek zatın sırrıyla bir birleşme olurmuş. Manevi bir birleşme. Ve bu manevi birleşmeden bir veledi kalp dünyaya gelirmiş. Hatta cinsiyetini bile söylüyorlar. Ya öyle acayipmiş bu. Veledi kalbisi zuhur eder. Artık bir kalp çocuğu zuhur eder. Bu veledi kalbisi sayesinde ne yapar? İlhamata mazhar olur. İrfan, feraset sahibi olur. Onu yetiştirmekle nasıl bir çocuk büyüdükçe melekeleri, kabiliyeti ortaya çıkar. Onun beslenmesi, büyümesiyle beraber, gıdasının düzenli verilmesiyle beraber, sahasındaki talimle beraber, muhakkak enbiyanın sırrından bir sırra varis olur. Muhakkak ilmine dünden bir sırra varis olur. Hatta artık ondaki o veledi kalp onu o kadar çok ihata eder, onu o kadar çok içine alır, onunla anılır hale gelir ki bu o kişinin veledi kalp hele olgunlaşırsa o velinin sırrı olarak kalır.
Cinsiyeti belirleyen şey ne?
Guddüse sırruhu dediğiniz şey işte o sırla alakalıdır. Veledi kalbisiyle alakalıdır. Onu başka bir sohbete bırakalım. Peki. Bendeniz de bilmiyorum. Onu başka müteassa sormak lazım. Layıkıyla bildiğim mevzuat değil. Biz burada sadece naklediyoruz. Yani bunun çocuğu bile oluyor. Nasıl efendim oluyor bu? Şimdi onu bilemeyiz tabii. Bu, dedim ya hani emmareye levvameye kadar zaten yaşadığımız için rahat anlatabildim. Fakat mülhimeden sonrasını artık ancak kitaptan anlatabileceğiz. Ondan yukarısına çıkamayız. Fakat şimdi mülhime ile alakalı birkaç şey söyleyelim. İlham meselesi. Sağ olsunlar bazıları mesaj olarak geçmiş. Telefonla da ilettiler. Biz bu ilhamat meselesi bize de mi oluyor? Biz mülhime demeyiz falan filan gibi anlatmışlar. Bir kere bir kişinin kendisine gelen ilhamatı anlayabilmesi için muhakkak bir terbiye altında bulunması lazım. Bu terbiye altında bulunduğu zaman bu sahada ihtisas edebilir. Yoksa herkese ilham olabilir. Yani salih müminlerin her birisine biraz aşkı, efendim muhabbeti olan kişilere bu ilhamdan ille bir, yani şimşeğin çakması gibi havada artık o derecesine göre ille bir şey tecelli eder. Fakat rüya meselesinde olduğu gibi kendisindeki bu hadisatı muhakkak ehliyle meşveret ederek kemale erdirebilir. Şöyle birkaç misal vereyim de, ilhamın ne kadar insanı başka yerlere sevk ettiğini, ilham kisvesinde şeytanın nasıl vesvese verdiğini de misal teşkil etmiş olsun. Siz kıyas ediverin. Birinci misalim şu. İsmini inşallah yanlış hatırlamıyorum. Samsunlu meşayihten, dinleyicilerimizden belki hatırlayanlar olacaktır. Kadiriye ricalinden, aynı zamanda Nakşibendiye'de de şeyi vardır. En azından bölge olarak Samsun civarında muhabbet vardır kendisine. Abdülhalim Efendi. Hatta asrımızda yaşamış bir zat. Asrımıza intikal etmiş. Kerimesi hala hayatta. Kızları yani. Abdülhalim Efendi seyri sülükuyla alakalı bir hatıratını nakletmiş kerimesine. Fakir de ondan dinledim. Çok yani ibretle dinlenmesi gereken bir hadise olduğunu düşündüğümden sizlere arz edeceğim. Şeyhi bir gün demiş ki, evladım demiş, cuma sabahı sabah namazında camiye çık, seninle orada konuşacağım demiş. Zaten görüşüyorlar da belli ki Efendi Hazretleri hususi bir şey söyleyecek. Cuma sabahı camide buluşalım demiş. Bir mani olmazsa geleyim efendim demiş. Pekala demiş. Fakat çık gelmemiş. Sabahleyin gidememiş. Cuma namazında buluşmuşlar. Efendi oğlum niye gelmedin demiş. Ki çok da seviyor şeyhi. Hatta hilafet almış. 3 senede hilafet almış. Şeyhiyle o kadar imtizac etmiş ki. 3 senede hilafet öyle. Teberrüken olması ayrı da normal bir hadise değildir. Şimdi gerçi neyse karıştırmayalım. Efendim demiş, sabahleyin bir şey zuhur etti. Bir tecelliyata mazhar oldum. Nedir demiş? Kapımdan dışarı çıkacaktım. Malumanız ya, hava kapalıydı. Yağmur mu yağıyor acaba diye dışarı şöyle bir göz attım. Ona göre şemsiyemi alayım. Bir baktım ki diyor, yağmur tanelerinin üzerinde Lafzatullah yazıyor. Gökten böyle Lafzatullah yazılı
yağmur damlaları.
Bakın tecrübi bir hadiseyi naklediyorum burada. Dinleyicilerimiz hususi vakitlerini ayırdıkları için bu saatte onları hususi şeyler arz ediyorum. Ne yaptın? Efendim demiş, öyle bir acayip hale düştüm ki o halde böyle yürüyüp o Cenab-ı Hakk'ın isimleri yazılı tanelere basıp üzerime dökülmesinden bir içime bir ürperme, bir titreme geldi. Bunu bir işaret olarak kabul ettim. Şöyle ismi Celal falan diye hatta işte tabir ettim. O yüzden çıkamadım diyor. Tebessüm ediyor şeyhi. Ah evladım diyor. Sabah alacağın emaneti şeytan fark etmiş. Sana büyük oyun etmişler diyor. Ya. Yani ilhamat dendiğinde böyle birkaç tane ilhamata mazhar olup kendisini çok farklı yerde görenlere bir karine, bir delil teşkil edeceği için bunu arz ediyorum. Bir başka misal daha vereyim. Sonra oradan başka bir yere bağlayacağım. Daha sonra da bir misalle daha ilhamat bahsini sırlayacağım. Bir şey efendi, yine bu menakıbname'de geçer. Şey efendi, şeytanı görmüş. Elinde böyle ipler var. Ne yapıyorsun demiş sen şeytan, lain. Nereye gidiyorsun böyle? Demiş ki, ben kendisine yaklaşamadığım insanlar var. Zikirlerinden, efendim o zikrin kuvvetinden, kudretinden dolayı yanlarına kadar yaklaşamıyorum, yakıyor beni. Onlara demiş böyle ip atıyorum. Uzaktan idare etmeye çalışıyorum. Öyle vesvese vermeye çalışıyorum. O yüzden bu ipleri demiş taşıyorum. Onları böyle atacağım, uzaktan hiç olmazsa idare etmeye çalışacağım. O şeytanla görüşen, birebir görüşen zat demiş ki, bana da bir bağ attın mı demiş. Benim de bir bağım var mı? Senin elinde ucu olan. Hayır demiş, sen nesin ki demiş. Sen çok küçüksün demiş daha. Yani şeytanla birebir konuşup murakabe eden zatı şeytan iplemiyor. Yani evet, ip atmıyor manasında evet, söylüyorum. Dolayısıyla Mesnevi'de anlatıldığı gibi ufak bir su birikintisinin üstünde biraz daha edep çerçevesinde arz ediyorum. Gerçi Cenab-ı Pir'den daha edepli diyelim. Hadi onun söylediği gibi söyleyelim. Affedersiniz, bir büyükbaş hayvanın idrarı çölde kurumuş toprak üzerinde ufacık bir çukura dolmuş da karınca da saman çöpü üzerinde yüzerken şu gemiye atlayayım da deryaları geçeyim demiş. O sidik birikintisinde bir müddet seyahat etmiş ve okyanusları açmış kaptan gibi edalar, taffalar, afralar işte neyse bir eda ile konuşmuş. İşte kendisine ilhamat olup veya bir yere sülük ettikten sonra bu ilhamatı çok büyük zanneden kişinin hali böyle. Şeytanın maskarası olurlar. Muhakkak ehline müracaat edilmesi, en azından işin içinden çıkamıyorsa bu tarafa meyletmemesi icap eder. Çünkü şunu unutmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den daha çok ne vahye mazhar olacaktır ne ilhamata mazhar olacaktır. Resulullah Efendimiz her anında, her deminde Allah'ın emrettiği gibi yaşadı. Şeriatsız, dinin çerçevesi olmadan ilhamat, kalp temizliği, bazı şeyler içime doğuyor gibi hadiselerin peşine düşen kişiler ahir akıbetleri hiç iyi olmaz ve olmamıştır da. Ölçü hep şeriattır, sözden çıkmamaktır, söz dinlemektir. Son olarak bir misal daha vereceğim dedim, o misal de vereyim. Durum daha iyi anlaşılmış olsun. Bir şey efendi müridini halvete sokmuş. Demiş ki ben söylemeden çıkma, zikre fikre devam et. Halvetin şartları ağırmış. Yani halvete girmek öyle kolay değildir derler. Halvette sadece zikirle ve tefekkürle meşgul olmak vardır. Hatta eline alıp bakacağınız bir kitap bile yoktur halvet adabında. Kendinle meşgul ol, kendindeki benle meşgul ol diye halvete sokulur kişi. Herhangi bir kitap, Kur'an dahil verilmez. Eline tesbih bile verilmez. Halvetin şeyleridir bunlar, adabıdır. Kahça böyle uzanamaz, beden rahatını yapamaz ve ne geliyorsa içeriden, içeriden ne yemek gönderiliyorsa o. Bazen yağsız tuzsuz bir çorba gelir, bazen çok iyi yemek gelir, bazen hiç yemek gelmez, saati de belli değildir. Yani kişi birazdan yemeğim gelecek gibi bir düşüncenin içerisinde bile olmayacak. Öyle bir hal istenir. Halvete sokmuş, evladım ben çık demeden çıkma. Birkaç gün geçiyor. Bir ilham gelmiş kalbine. Tabii şimdi biz bize ilham olunur mu olunmaz mı onu anlamayız. Eskiler öyle değil. Kendisine bir düşünce geldiği zaman nereden geldiğini fark edecek kadar kendine hakim. Yani kıssadan kıssaya anlatıyorum ama şimdi hatırıma geldi. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin bir kerameti var. Yolculuk yapıyorlar. Yanındaki talebesine dönüyor. Evladım sen susadın mı diyor. Evet efendim Hazretleri. Çok susadım, hatta ne zaman mola vereceğiz diye düşündüm. Çünkü diyor baktım bende bir susuzluk yok. Fakat susuzluk hali var. Evladım söylesene diyor, beni niye yoruyorsun. Sendenmiş demek ki diyor. Senden bana yansımış. Dikkate bakar mısınız? Nereden geldiğini, esintinin. İlham mı değil mi? Hangi tesirli olabiliyor? Kendisini tanıyınca buna vakıf olur tabii. Ama bizim her yerimiz, kapımız, penceremiz hep açık olduğu için rüzgarı tespit etmekte bayağı güçlük çekiyoruz. Neyse bir düşünce gelmiş, bir ilham. Demiş ki bak sen alim adamsın. Arapça biliyorsun, tedrisatın var, fıkıh bilgisinde de bayağı bir yol aldın, tedrisat gördün. Şimdi bu da tek başına halvete kapanacağına, dışarı çıksan da insanlara vaaz-ı nasihat etsen, birazcık Kur'an ayetlerinden, biraz hadisine ve viyeden sohbet açsan, fıkhi müşküllerini çözsen daha iyi değil mi? Tek başına burada ne yapıyorsun diye bir düşünce gelmiş. Böyle tam o düşünceyi tartıyor, ölçüyor falan, teraziye koymuş. Aa demiş, halvete gir dedi, ben söylemeden çıkma dedi. Bu demiş şeytandan. Hemen en özü besmele çekmiş. Demek ki buradan alacağım daha büyük bir şey var ki, şeytan buna mani oluyor. kişinin Allah'ın rızasını kazanacak fiille meşgul olması önemlidir. Yani rıza sadece belli yerde konuşmak, belli ilmi anlatmak değildir. Allah anlatmak değildir sadece. Bir kişi ayakkabıcılık yapıyor. Ayakkabıcılık mesleğini çok iyi icra etmesi, namusuyla tezgahtarlık yapması, namusuyla bulunduğu konuma göre, işine göre o işi, konumu icra etmesi Allah'ın rızasını tahsil etmektir. Yoksa Allah'ın rızasını kazanmak, sadece böyle bir yere kapanmak, 6-7 saat ibadet, bunun çok misalini verdik de yeri geldi bir daha arz ediyoruz. Klişe değildir. Yani meleklerin, şeytanın meleklerin hocası olduğunu unutmayalım. Allah'ın rızasını tahsil etmek önemlidir. Dolayısıyla ille şu ille bu diye değil. Geçenlerde biri geldi. Dedi ki ben filanca yere işte hizmet etmek istiyorum, gitmek istiyorum. Bu hizmet yapabileceğim ama annem bir türlü müsaade etmiyor dedi. Dedim niye? Ya etmiyor dedi. Sen burada dur bana bak falan diyor dedi. Çok bakımlara da ihtiyacı yok ama. Dedim ki sen hata ediyorsun. Sen annene hizmeti hizmet olarak kabul etmiyorsun. Ya işte kapris yapıyor falan. Ya gönlünü hoş edeceksin. Çünkü sahabi soruyor Peygamber Efendimiz'e. Allah'a en sevgili ibadet, en hoşuna giden ibadet nedir? As-salatu ala vaktiha, namazı vaktinde eda etmektir. Sümme birrul valideyn. Sonra ne diyor ya Resulallah? Anneye babaya ihsan etmektir diyor. Sonra sümme kale buyurdu ki el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihat etmektir diyor. Şimdi sen anneni falan üzerek ne yapacaksın? Sen kendi kafandaki hizmete göre hizmet ediyorsun. Allah'ın emrettiğine göre hizmet etmiyorsun. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. İşte Allah yolunu bize anlatmaya gayret eden böyle bir mürebbi bulursa kişi söz dinlemesi lazımdır. Kıyası yapmış ve demiş ki bak bana çıkma dedi ben çıkmayayım bu şeytandan demiş. Hakikaten de evzu besmele çekince bertaraf olmuş bu düşünce. Birkaç gün sonra şöyle bir düşünce gelmiş kalbine. Sen şeytanın hileleri hususunda artık fevkalade meleke kesbetmişsin. Yani hemen anlıyorsun. Şeytandan mı geliyor? Rahmani mi? Şeytani mi? Bunu çok iyi ayıklıyorsun. Şöyle şeytanın vesveseleri hakkında, ilhamatın ayıklanması hakkında bir eser tertip etsen de insanlar istifade etse. Hiç vazgeçmez. Bu çok cazip gelmiş. Demiş ki hakikaten benim durumumda olan saliklere de yardımcı olurum. Yatsı namazına çıkmış, şeyhin yanına inmiş. Şeyh efendi bir dönmüş bakmış, farzdan sonra selam vermiş. Sen ne arıyorsun burada demiş. Efendi hazretleri bir zuhurat oldu, bir ilhamat oldu. Allah Allah demiş. Neymiş o demiş. Haberimiz yok ama demiş. Ne demekse haberimiz de yok ama. Hani önce oradan mı geçiyor, ne oluyor bilemiyoruz. Demiş ki efendim böyle böyle bir şey zuhur etti. Ah evladım şeytandan şeytandan demiş. Seni halvetten çıkartmaya gayret ediyor. Şimdi demiş kaç gün sen orada kalmıştın bilmiyorum. 7-8 günü geçti. Sıfırdan başlayacaksın demiş. Tekrar gir halvete bir daha ben söylemeden çıkma. Ne demek istiyoruz? Kendi başımıza bana ilham oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Vesaire gibi. Hiç kimse farklı bir şekilde kendisini telakki etmesin. Bu o kadar kolay bir şey olsaydı vallahi en önce ben evliya olurdum zaten. Anlatabiliyor muyum? Kolay bir iş değil. Bakın hangi makamlarda kimleri meşgul etmiş. Şöyle bir soru akla gelebilir. Efendim o kadar büyük evliya şeytan nasıl musallat oluyor? Zaten şeytan sana bana gelmez azizim. Hırsız, boş eve hırsız girdiğini gördün mü sen? İçinde çok malzeme olan, para pul olan yere girer hırsız. Seninle benim işi yoktur şeytanın. Ahmet-i Rindi Efendi'nin şeytanın istifası diye bir şeyi var, yazısı var.
Şeytan o kadar seviye düşürmez yani.
Yok hayır hiç klasını bozmaz. Yani o suyunu çömezleri falan böyle kirli pis neferleri falan gönderir. Peki nasıl oluyor evliyanın şey? Yükseldikçe manevi olarak en kıdemli şeytan gider. Mesela peygamberlerin musallat olan o secdeden kovulan şeytanın atasıdır. Hepsinin başıdır o. O musallat olur onlara. Sonra onun kurmayları vardır. Büyük velayet sahibi zatları onlar gider. Yani bir efendim süper bir güç, süper bir ordu kurmuşsun. Maraş erini, generalini, binlerini, 10 tane çapulcuyu bastırmak için hepsini sevk eder misin üstüne? Dünyevi savaşlar bile öyledir. Dengelenir yani. Bize musallat olan şeytanın yavrularıdır, çocuklarıdır. Ve esasında bizim ürettiğimiz, bizim sözlerimizle, fiillerimizle ürer şeytanlar. Birçoğu da. Güzel bir söz söyledin, hemen bir şeytan peyda olur. O sözden istiğfar etmediğin müddetçe, onu bir fiille başa güzel bir sözle izale etmediğin müddetçe, o şeytan kıyamete kadar seninle beraber durur. Güzel bir fiil yaptığında, güzel bir söz söylediğinde, iyi bir amel yaptığında müekkil hayır melekleri zuhur edermiş. Yaptıkça onlar ürermiş. Onlar çoğalırmış. Üreme derken belli bir şeye tabi değil de manen doğarlar. İşte hani evliyanın himmeti falan diyorsunuz ya, nedir o evliyanın himmeti? O kadar çok hayır, hasenat, ibadet, taat, namaz, tefekkür, sohbet, zikirle meşgul olmuş ki, o meşguliyetle beraber o kadar çok yakınlık kesbetmiş ki, ordusu büyük. Sizin var 50-60 tane böyle kıytırıktan manevi müekkiliniz, onun ordusunda saf saf böyle binlerce, yüz binlerce belki müekkil melek var. Dua ettiğinde, sohbetine gittiğinde merhamet ediyor sana, 100 tanesini sana sevk ediveriyor. Himmet dediğim bu hadisedir. Sana sevk ediyor. Kendi ordusundan sevk ediyor. Olmadan bir şey olmuyor. Yani şeytana da, şeytan bile uğraşacağı zaman bir seviye arar. Şöyle bir misal vereyim. Daha evvel arz ettim, tekrar arz edeyim. Namazda vesvese hepimizin bir şeyidir. Hem ilhamatla da bağlantılı. Genelde mesela aklımıza normal hayatta, yemek yerken, içerken hiç böyle olumsuz fikirler gelmez. Bir namaza durursunuz. Ya abuk, nereden gelir o? Tabi bilmem neredeki filanca kişinin mevzusu hakkında gelir.
Beste yaparsın.
Sonra çok yaşa. Evet. Allah, enteresan. Beste yaparsınız. Bestenin malum haliniz, manası bağlanmış, bağlanmış demek. Farsça hal kökü, beste, bağlanmış. Maalesef o bağlar bizi meşgul ediyor. Bundan müşteki bir zat gelmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna. Dinleyicilerimize daha evvel anlattım ama bir daha zikredelim. Fakat mecliste gayrimüslimler de var. Demiş ki, ya Resulallah, benim bir sıkıntım var. Nedir? Namazı duruyorum, aklıma türlü türlü hileler, hurdalar, acayip acayip fikirler geliyor ve çok rahatsız ediyor bunu. Kendimi münafık gibi hissediyorum. Hani niye namazda oluyor bir de? Çok üzülüyorum demiş ya Resulallah. Düşündüm, taşındım, size arz etmeye karar verdim diyor. O sırada sohbet adabına uygun değildir lafa karışmak. Gayrimüslimlerden birisi diyor ki, biz namaz kılırız ama hiç bize böyle vesveseler, aklımızı meşgul edecek farklı farklı fikirler gelmez. Çünkü namaz Hazreti Adem'den beri var. İslam yeni mi? İslam Hazreti Peygamber'le yok ki. Din Allah'ın dini de bir, kitabı da bir, Allah da bir. Anlatabiliyor muyum? Nasıl oluyorsa dinler arası diyalog. Allah'ın dini bir çünkü. Putperestlik yok. Yani Allah'ın oğludur var demeyiz. Putperestliktir o. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş, inmiş aşağı, Allah'la güreşmiş, yenişememişler falan. Tamamen putperestliktir o. Bir din değildir. Anlatabiliyor muyum? Onun önüne semavi din gibi efendim bir din adamını, bir peygamberin ismini koymakla kişi oraya mensup olmuş olmaz. Hani ben Aleviyim demekle Hazreti Ali'ye sadece o şekilde mensup olamamak gibi. Bir adamın vatandaşlığı vesairesi resmi prosedürü tamamlanmamışsa, nasıl ben vatandaşım demesi bir şey teşkil etmez. Senet imandır. Muhammedi demekle bir insan Hazreti Peygamber'in fiiline, ona imanı yoksa, ben Muhammed'i severim demek ki de şey olmaz. Muhammedur Resulullah diyecek ve Muhammedur Resulullah dediğini fiilinde gösterecek ki o ona mensubiyeti belli olsun. İşte neyse uzatmayalım sözü. Gayrimüslim, Müslümanların gayrındaki kişilerden birisi demiş ki biz de kılarız namazı ama çünkü daha bozulmamış bazı fiiller benzeşiyor. Hiç aklımıza bir şey gelmez. Risalet Penahi Efendimiz belki de böyle huzurunda konuşurken dışarıdan laf atma şeklinde bir müdahale olduğundan Hazreti Ali'ye teveccüh etmiş ve demiş ki ya Ali cevap ver. Hazreti Ali Efendimiz de o gayrimüslimlere dönmüş ve demiş ki boş eve hırsız girer mi demiş. Boş eve hırsız girmez. Bir kişi namazı durduğu halde kalbine farklı farklı huturat, şeytani iva, vesvese geliyorsa evet bu hoş bir durum değil ama sevinsin. Neden? Onun imanı var. Ki çalmaya çalışıyor. Boş ev değil o. Sonradan da hiç onunla böyle mücadele etme. Daha kasayım kendimi, daha sıkayım da şunun üstesinden geleyim demesin. Onun oyunu bitmez. Ya Rabbi sana gaflet dolan bu secdemi dahi kabul eyle. Huzurundan ayrılma desin. Hiç onunla uğraşacağını Allah'a aşkını ilan etsin. Kendisi aradan çıksın diye tavsiye ederler büyüklerimiz. O zaman rahat edeceklerdir. Şunu demek istiyoruz. Hiçbir zaman kurtuluş yok. Öyle birkaç tane ilham olmakla ne bileyim filancanın işini keşfetmekle filancanın işte tam konuşuyorsun. Aa bak şimdi senden konuşuyorduk sen aradın falan gibi. Böyle ufak tefek şeylerle veya rüyamda görmüştüm aynısı çıktı gibi. Tuzaklara kapılarak belli bir eğitimden geçmeden kendi ilhamlarının ilham zannında olacak bu çeşit görüntülerin peşine takılmasınlar. Ve şunu da unutmasınlar ki en büyük keramet Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak, onun gibi yaşamaktır. İşte Sadık Efendi Risalesi'nde de bu mutmainne karesini anlatırken mücahedeyle en önce zahir ibadetleri hayatına kaim kılmaya çalışmalı. Bu düzenli hayat şeklinde. Koruyucu hekimlik bu. Sonradan da acaba benim bir hastalığım var mı diye hazık bir hekime kendisini mümkünse göstermeli. Çünkü kişi vücudunun deforme olduğunu, efendim kilo aldığını vesairesini fiziki olarak gözlemleyebilir. Fakat deruni hastalıklarını muhakkak MR mı çekilecek, tomografiye mi gidecek, kan tahlili mi yapılacak erbabına gider. Hatta doktor bile, hekim bile olsa bir başka hekime gider tedaviye. Kendi kendisi bile tedaviye kalkmaz. Dolayısıyla murakabe ve münacat mahallesindeki kalp zikrinde veledi kalp sahipleriyle beraber Sadık Efendi'yi bir müddet orada bırakalım. Ondan sonra inşallah haftaya bu murakabe veya mukarebe mahallesinde neler oldu.
Eyvallah.
Ve oradan da çok nazik bir yere geçeceğiz. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Çok nazik yerlere geçecek. Artık çok hızlanacak iş. Zaten Hazret de orayı o makamları ifade çok zor olduğundan kısa kısa geçecektir. Artık o bile böyle kısa kısa anlatırsa bizim uzun anlatacak hiç halimiz yok. Böylece müşkillere en azından kısmi olarak cevap olduğu kanaatindeyim.
Size gelen bu hafta sorular var mı yakın?
İşte bu ilhamatla alakalı sorular oldu.
Ve burada bizim ölçümüz mutlaka bir mütehassısa gitmek yani. Değil mi?
Demin anlattığım verdiğim misallerden şu olan yani, o, yani bize öyle göstereyim. Bir ilham olsa biz ama kendimizi kutbu zannederiz.
Tamam artık oldu canım.
Yani. Tabii kutupların kutbu zannederiz.
Zaten olacaktım da işte bu da işareti oldu.
Hiç unutulmamalı ki son deme kadar peygamber namazı terk etmemiştir. Evet. İbadeti terk etmemiştir.
Tövbeyi terk etmemiştir.
Tövbeyi terk etmemiştir. Günah etmesem dahi gelmiş ve geçmiş günahları affolunduğu müjdesine mazhar olmasına rağmen günde en az 100 kere istiğfar ederim, en az 70 kere istiğfar ederim şeklinde muhtelif hadis-i şerifler vardır. Gerçi o makamın tövbesi nasıldır? neye tövbe eder? O bahsi diğer. Fakat neticede zahir olarak tövbe işiyle, istiğfarla meşgul olmuştur.
Evet.
Geçenlerde bir zat, geçenlerde dersen 4-5 sene oldu. Dedim niye namaz kılmıyorsunuz? Bize yakın geldi dedi. Anlamadın dedim. Dedi Kur'an'da öyle diyor ya dedi. Yakın gelinceye kadar ibadet ediniz. Bize geldi dedi yakın. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ona bir şey yakın gelmiş. Ama Allah'ın rızası olmadığı kesin. O yakın. Yakini, şimdi Kur'an-ı Kerim Arapça. Fakat manası Allahça olduğundan sahabi-i kiram hazaratı dahi anlamamış birçoğu, birçok yeri. Ve Resulullah'a sormuşlar. Bu yakini de sormuşlar. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Size yakın gelinceye kadar Rabbine itaat et. Demişler ki ya Resulallah, yakin nedir? Ölüm buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ölüm. Kendileri rıhlet döşeklerinde bile iki kişinin koluna girerek mecalsiz vaziyette, ateşi çok yükselmiş vaziyette, mübarek vücutları titrer vaziyetteyken, iki kişinin kolunda yine namaz kıldırmak üzere mihraba yönelmişler. Fakat yine düşüp bayılmışlar. Kalktıklarında ilk sorduğu soru, esallennez, insanlar namaz kıldı mı? Bu peygambere liyakat için ibadet ve taatın her şey değildir. Fakat en büyük keramet ne olursan ol, hangi makamda olursan ol, Peygamber Efendimizin ahlakı üzere yaşamaktır. Bunun gayrını iddia edenden de uzaklaşmaktır imanın ölçüsü. Bu da bir iman alametidir. Çok güzel gelir. Cicili bicili sözler konuşulur. İçimiz okşandı efendim, yıkadınız bizi, ne kadar güzel falan denir. Netice kardeşim, netice. Tarikat fiili Muhammedi'dir. Marjinal bir şekilde yaşanacak bir ekol değildir. Bir eğitim şeklidir, bir hayat biçimidir. Bir ahlak vardır ve bu ahlak yaşanmak için tahsil edilir tasavvufta. Cicili bicili konuşmak için değildir. Bizzat hayata tatbikat lazımdır. Buna göre kıyas edilip buna göre yaşanılması gerekir diyor büyüklerimiz.
Yani işin başı da sonu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti.
Evet.
O kadar. Tek ölçümüz bu olması gerekir.
Hep o ölçüyü konuşuyor. Sadık evet. Efendi niye konuşuyoruz?
Evet.
Bu ölçüyü bize anlattığı için. Diyorlar ki efendim dinde işte aracı yoktur. Ya aracı yok ki. Yani biz Resulullah Efendimiz'i tahsil etmek için Resulullah Efendimiz'e ruhan yakın olan bir insanı fiiliyle, efaliyle, sözleriyle onu anlatan bir insanı dinlememiz bir ayrılık mıdır? Araya birisini sokmak mıdır? Bu bir terbiye şeklidir. Şeye benziyor bu. Allah Rezzak'tır. Evet, bakkala gittiğin şirktir demek ki bir laf. Allah'ın Rezzak olduğunu biliyorsun. Sen niye bakkaldan istiyorsun iki tane ekmek ver, yarım kilo peynir ver diye? Aa, sen Allah'ın Rezzak olduğunu bilmiyorsun. Vay adi herif desiler, ya kahkahayla gülersin. Ne uğraşıyorsun bununla? Aç kendin yap. Böyle bir şey yok. Hep insan göndermiş Hazreti Allah. Bir dağa da indirebilirdi. Başka şekilde de talim edebilirdi. Hayır, insanla bizi terbiye etmiş. Muhakkak her asırda da, her zamanda da kişinin kalbine, ruhuna hitap eden bir manevi hekim vardır. En azından bizzat gidemese bile istifade edebileceği, mesela işte Sadık Efendi gibi işte yani. Okuyoruz bakın,
yani.
Anlatıyorum.
Himmet.
İleride daha neler anlatacak?
İnşallah.
İleride daha neler anlatacak?
Peki, Allah razı olsun.
Çok amin çok cümlemizden. Biraz sesimde şey olduğu için belki.
Her şey çok güzeldi. İnşallah tek duamız bu hakikatlerin gerçek manada, az önce ifade ettiğiniz gibi, fiiliyata yansıması.
Evet.
Marifet bu, keramet bu.
Evet.
Bütün olay burada. Fiiliyat.
Evet efendim.
Allah razı olsun tekrardan.
Amin cümlemizden efendim.
Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Efendim önümüzdeki hafta yine inşallah Hazreti Sadık Sadık Efendi Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın. Sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet olun. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmetin tek sahibi olansın.